Ayrım 32.
Sophie, üzerine takım yıldızlar oyulmuş gibi duruyor, dedi. Nişe yaklaştıklarında Langdon yavaşça çöktüğünü hissetti. Newton'un mezarı kürelerle doluydu. Yıldızlar, kuyruklu yıldızlar, gezegenler, onun lahdinin üstündeki küreyi mi arayacaktı? Bu iş samanlıkta iğne aramaya benzeyecekti. Kaygılı görünen Sophie, astrolojik simgeler, dedi ve sayıları çok fazla. Langdon kaşlarını çattı. Kase ile gezegenler arasında Langdon'ın aklına gelen tek bağ Venüs'ün beş köşeli yıldızıydı. Ama mabit kilisesine giderken zaten Venüs şifresini denemişti. Sophie doğruca lahdin yanına yaklaştı ama Langdon birkaç adım geride durarak manastırı kolaçan etmeyi yeğledi. Başını eğerek Newton'un yaslandığı kitapların kapaklarını okuyan Sophie, ilahiyat, dedi. Kronoloji, optik, filozofi naturalis principia matematica. Ona döndü. Çağrışım yapıyor mu? Langdon düşünerek yaklaştı. Hatırladığım kadarıyla Principia Mathematica gezegenlerin yerçekimiyle ilgili bir şeydi. Bunlar kesinlikle küre ama ilgisiz görünüyor. Kürenin üstündeki takım yıldızları gösteren Sophie, peki ya burçlar, diye sordu. Daha önce balıktan ve kovadan bahsetmiştiniz, öyle değil mi? Zamanın sonu, diye düşündü Langdon. Balık burcunun sonu ve kova burcunun başlangıcının tarikatın Sangreal belgelerini dünyaya duyurmayı planladığı tarih olduğu iddia ediliyor. Ama bin yıl sessiz sedasız gelip geçti ve tarihçiler gerçeğin ne zaman ortaya çıkacağı konusunda muallakta kaldı. Sophie, şiirin son dizesi, dedi, tarikatın gerçeği açıklamayı planlamasıyla ilgili olabilir. Güldü teni, doluydu göbeği, diye. Langdon olasılığı düşündüğünde ürperdiğini hissetti. Dizeyi hiç bu şekilde düşünmemişti. Sophie, bana daha önce, dedi, tarikatın gülü ve bereketli rahmini açıklamayı planladığı zamanın doğrudan gezegenlerin, yani kürelerin pozisyonlarına bağlı olduğunu söylemiştin. İhtimalin giderek kuvvetlendiğini hisseden Langdon başını salladı. Buna rağmen içgüdüleri ona anahtarın astronomide saklı olmadığını söylüyordu. Büyük üstadın önceki cevapları hep kelime oyunlarına ve sembolik özelliklere sahiptiler. Mona Lisa, Kayalıklar Bakiresi, Sofya... Bu kelime oyunu kavramı gezegen küreleri ve burçlara kesinlikle uymuyordu. Şu ana kadar Jacques Sanyar çok titiz bir şifre yazarı olduğunu ispat etmişti ve Langdon son şifrenin, tarikatın en büyük sırrını koruyan beş harfin, sembolik açıdan uyum sağlamakla kalmayıp kristal berraklığında olacağına inanıyordu. Bu cevap da diğerleri gibiyse çözdüklerinde gün gibi ortada olduğunu anlayacaklardı. Onu kolundan yakalayarak düşüncelerini bölen Sophie, bak, diye heyecanlandı. Dokunuşundaki korkudan Langdon yanlarına birisinin geldiğini sandı ama Sophie'ye döndüğünde siyah mermer lahitin üstüne dehşetle baktığını gördü. Newton'un sağ ayağının yanındaki bir noktayı işaret ederken buraya biri gelmiş, diye fısıldadı. Langdon onun neden kaygılandığını anlayamamıştı. Dikkatsiz bir turist mezarlara sürttüğü füzen kalemini Newton ayağının yanındaki lahit kapağına bırakmıştı. Hiçbir şey demek değildi. Langdon onu almak için uzandı ama lahite doğru eğildiği anda cilalı siyah mermer üzerindeki ışık değişti ve Langdon dona kaldı. Sophie'nin neden korktuğunu o an anlamıştı. Newton'un ayağının dibindeki lahitin kapağına güçlükle görülen bir füzen kalemiyle yazılan mesaj okunabiliyordu. Tiabing elimde. Papazlar Meclisi binasında güney çıkışına gidin. Oradan halka açık bostana çıkın. Langdon kalbi hızla çarparken yazılanları iki kez okudu. Sophie başını çevirerek Nef'i inceledi. Kelimeleri gördükten sonra kapıldığı korkuya rağmen Langdon kendi kendine bunun iyi haber olduğunu söylüyordu. Lek hala yaşıyor. Bunun bir anlamı daha vardı. Şifreyi bilmiyorlar, diye fısıldadı. Sophie başını salladı. Yoksa neden burada olduklarını bildirsinler? Şifreyle Lek'i değiş tokuş yapmak isteyebilirler. Ya da bir tuzak. Langdon başını iki yana salladı. Sanmıyorum. Bostan manastır duvarlarının dışında halka açık bir yer. Langdon bir kez manastırın keşişlerin doğal farmakolojik ilaçlar yetiştirdiği günlerden kalma fakülte bostanını ziyaret etmişti. Küçük bir meyve ve şifalı ot bahçesi. Büyük Britanya'daki en eski meyve ağaçlarını barındıran fakülte bostanı, manastıra girmek zorunda kalmadan ziyaret edebildikleri uğrak bir mekandı. Sanırım bizi dışarıda bir yere göndermek bir çeşit ihtimat gösterisi. Böylece kendimizi güvende hissedeceğiz. Sophie şüpheli görünüyordu. Yani dışarıda metal dedektörlerin olmadığı bir yerde. Langdon yüzünü buruşturdu. Söyledikleri mantıklıydı. Kürelerle dolu mezara bir kez daha bakan Langdon, kriptex şifresi hakkında keşke bir fikrim olsaydı, diye düşündü. Pazarlık yapabilecek bir şeyi olurdu. Bu işe Leek'i ben bulaştırdım ve ona yardım etmek için ne gerekiyorsa yapacağım. Sophie, notta papazlar meclisi binasından güney çıkışına gidin diye yazıyor dedi. Belki çıkıştan bostanı görebiliriz. Böylece dışarı çıkıp kendimizi tehlikeye atmadan önce durumu değerlendirebiliriz. İyi bir fikirdi. Langdon papazlar meclisi binasının modern parlamento binasından önce orijinal İngiliz parlamentosunun toplandığı sekizgen bir salon olduğunu hatırlıyordu. Oraya gideli yıllar olmuştu ama revaklı avludan çıkıldığını anımsayabiliyordu. Langdon geri birkaç adım atarak lahitten uzaklaştı ve geldikleri yönün aksi istikametinde nefin karşısında bulunan sağ taraftaki koro sahnesine baktı. Geniş bir tabelanın yanında tonozlu bir geçit vardı. Bu yoldan kemeraltı, başpapazın evi, fakülte binası, müze, hazine odası, Aziz Feyd Şapeli, papazlar meclisi binası. Langdon ile Sophie tabelanın altından koşarak geçerken tadilat dolayısıyla bazı bölümlerin kapalı olduğunu yazan küçük ilanı göremediler. Sabah yağmurunun ıslattığı yüksek duvarlarla çevrili üstü açık bir avluya çıkmışlardı. Tepelerindeki rüzgar sanki birisi bir şişenin ağzına üflüyormuş gibi vızıldayarak esiyordu. Avluyu çevreleyen dar yürüyüş yoluna girdiklerinde Langdon kapalı alanlarda hissettiği o tanıdık huzursuzluğu yaşamaya başladı. Bu yürüyüş yollarına kemeraltı deniyordu. Langdon bu kemeraltı, cloister kelimesinin Latince'deki kapalı yer fobisi, claustrophobic kelimesiyle olan bağını iç sıkıntısıyla fark etti. Dikkatini tünelin sonuna vererek papazlar meclisi binası tabelalarını takip etti. Artık yağmur serpiştiriyordu. Yürüyüş yolu soğuk ve kemeraltının tek ışık kaynağı olan sütunlu duvarların arasından sızan yağmur damlaları yüzünden nemliydi. Kötüleşen havadan kaçarak diğer yönden gelen başka bir çift yanlarından koşuşturarak geçti. Şimdi bomboş görünen kemeraltının rüzgarda ve yağmurda manastırın en cazip yer olmadığını itiraf etmek gerekirdi. Doğu kemeraltının 40 metre aşağısında sol tarafta başka bir koridora bağlanan bir kemerli geçit belirmişti. Aradıkları giriş bu olduğu halde giriş bir kordonla ve resmi görünüşlü bir tabelayla kapatılmıştı. Tadilat dolayısıyla kapalı. Hazine odası, Aziz Feyd Şapeli, papazlar meclisi binası. Kordonun arkasındaki boş ve uzun koridor yapı iskeleleri ve örtülerle kaplanmıştı. Langdon kordonun hemen arkasında sağlı sollu yer alan hazine odası ve Aziz Feyd Şapeli girişlerini görebiliyordu. Bununla birlikte papazlar meclisi binası girişi koridorun sonunda yani çok daha uzaktaydı. Langdon bulunduğu yerden bile ağır ahşap kapının ardına kadar açık olduğunu ve fakülte bostanına bakan kocaman pencerelerden giren grimsi doğal ışıkla aydınlanan sekizgen iç mekanı görebiliyordu. Papazlar meclisi binasının güney kapısına gidin, oradan halka açık bostana çıkın. Langdon, doğu kemer altından az önce çıktık dedi. O halde bostana giden güney çıkışı orada ve sağda olmalı. Sophie kordonun üstünden aşarak ileri gitmeye başlamıştı bile. Karanlık koridorda aceleyle ilerlerken arkalarında kalan rüzgar ve yağmur sesleri giderek zayıflıyordu. Papazlar meclisi binası bir çeşit uyduya benziyordu. Parlamento toplantılarının gizliliğini korumak için uzun koridorun sonunda tek başına duran ek bina. Yaklaşırlarken Sophie kocaman görünüyor dedi. Langdon bu odanın ne kadar büyük olduğunu unutmuştu. Girişin dışından bile geniş iç mekana baktığında sekizgenin arka tarafında tonozlu tavana kadar 5 kat boyunca yükselen nefes kesici pencereleri görebiliyordu. İçeriden baktıklarında dışarıdaki bahçeyi gayet net görebildikleri ortadaydı. Kapı eşiğinden adımını atan Langdon ve Sophie gözlerini kısmak zorunda kaldılar. Karanlık kemer altından sonra papazlar meclisi binası onlara solaryum gibi gelmişti. Güney duvarını ararken onlara bahsedilen kapının mevcut olmadığını fark ettiklerinde odada 3 metre kadar ilerlemişlerdi. Kocaman bir çıkmazdaydılar. Ağır kapının arkalarından çıkardığı gıcırtılı sesle döndüler. Bu sırada kapı gümbürtüyle kapandı ve sürgüsü yerine oturdu. Kapının önünde duran adam küçük silahını onlara doğrulturken oldukça sakin görünüyordu. İri yapılı ve alüminyum koltuk değnekleri kullanan bir adamdı. Langdon bir an için rüya gördüğünü sandı. Bu Leek Tiabing idi. 99. Medusa marka tabancasının ardından Robert Langdon ve Sophie Nova'ya bakan Sir Leek Tiabing hüzünlü görünüyordu. Dostlarım dedi, dün gece evimden içeri girdiğiniz andan itibaren size zarar gelmesini önlemek için elimden geleni yaptım. Ama ısrarcılığınız artık beni zor duruma düşürüyor. Langdon ile Sophie'nin yüzlerindeki şok ve ihanete uğramışlık ifadesini görebiliyordu. Ama yakında her ikisinin de yolların kesiştiği bu noktada onları buluşturan olaylar zincirini anlayacaklarından emindi. Her ikinize de anlatmam gereken o kadar çok şey var ki, Hala anlayamadığınız o kadar çok şey var ki. Tübing bu işe karışmaya dedi. Aslında hiç niyetim olmadığına lütfen inanın. Evime siz geldiniz. Beni arayan siz oldunuz. Langdon sonunda Lake diyebildi. Sen ne yapıyorsun Tanrı aşkına? Başının dertli olduğunu sanıyorduk. Buraya sana yardım etmeye geldik. Ben de böyle yapacağınızdan emindim dedi. Konuşmamız gereken çok şey var. Langdon ile Sophie kendilerine yöneltilmiş tabancadan gözlerini alamıyorlardı. Tübing sadece dikkatinizi çekmek için dedi. Eğer size zarar vermek isteseydim şimdiye kadar ölmüş olurdunuz. Dün akşam evime geldiğinizde hayatlarınızı kurtarmak için her şeyi tehlikeye attım. Ben onurlu bir adamım ve sadece Sangria'ya ihanet edenleri kurban edeceğime tüm kalbimle ant içtim. Langdon sen neden bahsediyorsun dedi. Sangria'ya ihanet etmek mi? Tübing içini çekerek korkunç gerçeğin farkına vardım dedi. Sangreal belgelerinin neden dünyaya açıklanmadığını öğrendim. Tarikatın gerçeği hiçbir şekilde açıklamamaya karar verdiğini öğrendim. 1000 yılın aydınlanmadan geçip gitmesinin sebebi bu. Zamanın sonuna geldiğimizde hiçbir şey olmamasının sebebi bu. Langdon itiraz edecekmiş gibi derin bir nefes aldı. Tübing, tarikat diyerek devam etti. Gerçeği paylaşmak gibi kutsal bir görevi üstlenmişti. Zamanın sonu geldiğinde Sangreal belgelerini açıklayacaklardı. Da Vinci, Botticelli ve Newton gibi adamlar yüzyıllar boyunca bu belgeleri korumak ve görevi devam ettirmek için her şeylerini tehlikeye attılar. Ve sonra gerçeğin ortaya çıkacağı zaman Jacques Sagnier fikrini değiştirdi. Hristiyanlık tarihindeki en büyük sorumlulukla onurlandırılan adam görevini yapmaktan kaçındı. Zamanın doğru olmadığına karar verdi. Tübing Sophie'ye döndü. Kâseye ihanet etti, tarikatı ihanet etti ve bu anı mümkün kılmak için uğraşan tüm nesillerin hatıralarına ihanet etti. Sophie, sen diye sorarken farkına varmıştı. Başını kaldırıp hırs dolu yeşil gözleriyle ona baktı. Büyük babamın cinayetinden sen mi sorumlusun? Tübing alaycı bir tavırla konuşuyordu. Büyük baban ve onun seneşoları kâseye ihanet eden kişilerdi. Sophie içinde büyük bir öfkenin büyüdüğünü hissediyordu. Yalan söylüyor. Tübing'in sesi acımasızdı. Büyük baban kendini kiliseye sattı. Gerçeği saklı tutması için ona baskı yaptıkları çok açık. Sophie başını iki yana salladı. Kilisenin büyük babam üstünde hiçbir etkisi yoktu. Tübing tuhaf şekilde güldü. Tatlım, kilisenin yalanlarını açıklayacak olanlara baskı yapmakta 2000 yıllık tecrübesi var. Konstantin zamanından beri kilise Magdalalı Meryem ve İsa hakkındaki gerçeği başarıyla gizli tuttu. Şimdi dünyayı karanlıkta tutmak için bir yol daha bulduklarına şaşırmamak gerekir. Artık kilise inanmayanları kıyımdan geçirecek haşlılar bulamayabilir ama nüfuzu en az o zamanlardaki kadar ikna edici, bir o kadar da fırsatçı. Bir sonraki fikrini iyice vurgulamak istiyormuş gibi duraksadı. Bayan Nüvö, büyük babanız bir süredir size aileniz hakkındaki gerçeği anlatmak istiyordu. Sophie hayrete düşmüştü. Bunu nasıl bilebilirsin? Benim hangi yöntemleri kullandığımın önemi yok. Şu anda anlamanız gereken önemli şey ise şu. Derin bir nefes aldı. Annenizin, babanızın, büyük annenizin ve erkek kardeşinizin ölümü kaza değildi. Kelimeler Sophie'nin duygularını alt üst etmişti. Konuşmak için ağzını açtı ama yapamadı. Langdon başını iki yana salladı. Sen ne diyorsun? Robert bu her şeyi açıklıyor. Tüm parçalar yerine oturuyor. Tarih kendini tekrarlar. Sangreal belgelerini gizli tutmak meselesine gelindiğinde cinayet işlemekte kilisenin üstüne yoktur. Zamanın sonu yaklaştığında büyük üstad için değerli olan kişileri öldürmekle ona açık bir mesaj göndermiş oldular. Sesini çıkarma yoksa sıradaki Sophie ve sen olursunuz. Çocukluk acılarının depreştiğini hisseden Sophie, o bir trafik kazasıydı diye kekeledi. Bir kazaydı. Tübing, masumiyetini korumak için uykudan önce anlatılan masallar dedi. Aileden sadece iki kişiye, tarikatın büyük ustası ve tek torunu dokunmadığını düşünsenize, kilisenin kardeşlik üzerinde hakimiyet sahibi olabilmesi için mükemmel bir çift. Kilisenin geçen yıllar boyunca büyük babanın Sangreal sırrını açıklamaya kalkarsa seni öldürmekle ve Sanyar tarikatı eski yeminlerini tekrar gözden geçirmeye ikna etmezse başladıkları işi bitirmekle tehdit ettiklerini hayal edebiliyorum. Öfkesi tepesine sıçrayan Langdon, Lake diye karşı çıktı. Elinde kilisenin bu ölümlerle ilgisi olduğunu ya da tarikatın kararını sessiz kalmak yönünde etkilediğini kanıtlayacak deliller olmadığı belli. Tübing delil mi diye püskürdü. Tarikatın etkilendiğine dair kanıt mı istiyorsun? Yeni 1000 yıl geldi ama dünya hala bilgisiz. Bu yeterli bir kanıt değil mi? Tiabing'in kelimeleri kulaklarında yankılanırken Sophie başka bir sesin konuştuğunu duydu. Sophie, sana ailen hakkındaki gerçeği anlatmalıyım. Titrediğini hissetti. Bu, büyük babasının ona anlatmak istediği gerçek olabilir miydi? Ailesinin öldürüldüğü gerçeği. Ailesinin öldüğü trafik kazası hakkında tam olarak ne biliyordu? Sadece yarım yamalak ayrıntılar. Gazetelerdeki hikayeler bile belirsizdi. Kaza mı? Uykudan önceki masalları mı? Sophie aniden büyük babasının gereğinden fazla korumacı olduğunu ve küçükken onu yalnız bırakmaktan hiç hoşlanmadığını hatırladı. Sophie büyüyüp üniversiteye gittiğinde bile büyük babasının onu izlediği hissine kapılırdı. Bütün hayatı boyunca onu gölge gibi izleyen tarikat üyeleri olup olmadığını merak etti. Langdon inanmaz gözlerle Tiabing'e ters bir bakış fırlatarak ''Onun kullanıldığından mı şüphelendin?'' dedi. ''Bu yüzden mi onu öldürdün?'' Tiabing ''Tetiği ben çekmedim.'' dedi. Saunier kilise ailesini ondan çaldığında zaten yıllar önce ölmüştü. Şerefi tehlikeye atılmıştı. Şimdi bu acıdan ve kutsal görevini yerine getirmekteki yetersizliğinden kaynaklanan utancından kurtuldu. Diğer seçeneği düşün. Bir şey yapılması gerekiyordu. Dünya sonsuza kadar bilgisiz mi kalacaktı? Kilisenin sonsuza kadar tarih kitaplarımıza kendi yalanlarını sokmasına izin mi verilecekti? Kilisenin sonsuza kadar cinayet ve haraçla sözünü geçirmesine müsaade mi edilecekti? Hayır, bir şey yapılması gerekiyordu ve şimdi biz Sönyer'in mirasını yerine getirmeye hazırız ve son derece büyük bir yanlışı düzeltmeye. Duraksadı. Üçümüz. Birlikte. Sophie sadece kuşku duydu. Bizim sana yardım edeceğimizi nasıl düşünebilirsin? Çünkü hayatım, tarikatın belgeleri ortaya çıkarmamasının sebebi sensin. Büyük babanın sana olan sevgisi. Kiliseye meydan okumasına engel oldu. Ailenin geri kalan tek ferdine misilleme yapılması korkusu onu köstekledi. Gerçeği açıklama şansına hiç sahip olmadı çünkü sen onun ellerini bağlayarak ve onu bekleterek reddettin. Bunu büyük babanın hatırasına borçlusun. Robert Langdon olayları anlamaya çalışmaktan vazgeçmişti. Aklından geçen soru seline rağmen şimdi sadece tek bir şeyin önemli olduğunu biliyordu. Sophie'yi buradan canlı çıkarmak. Langdon'un daha önce yanlışlıkla Tiabing'i bu işe bulaştırmasından duyduğu suçluluk duygusu. Şimdi Sophie'ye kaymıştı. Onu Chateauvillers'e ben götürdüm, ben sorumluyum. Langdon, Lake Tiabing'in onları burada papazlar meclisi binasında soğukkanlılıkla öldürebileceğini ve bu yolunu şaşırmış arayışında başkalarının öldürülmesi işine bulaştığına bir türlü inanamıyordu. Kalın duvarlı ve kuytu köşedeki bu odada, özellikle de yağmurda silah seslerinin duyulmayacağı düşüncesi onu huzursuz etti ve Lake az önce suçunu bize itiraf etti. Langdon sarsılmış gibi görünen Sophie'ye baktı. Kilise Sophie'nin ailesini tarikatı susturmak için mi öldürttü? Langdon modern kilisenin insanları öldürmediğine emindi. Bunun başka bir açıklaması olmalıydı. Langdon Lake'e bakarak Sophie'yi bırak dedi. Bunu sen ve ben tartışmalıyız. Tiabing garip bir şekilde güldü. Korkarım bu benim gücümün yetmeyeceği bir güven gösterisi. Yine de sana şunu önerebilirim. Silahını Sophie'ye çevrili tutarak koltuk deneklerine dayandı ve cebinden kilit taşını çıkardı. Langdon'u uzatırken biraz yana kaydı. Bir güven sembolü Robert. Robert tedbirli davrandı ve kıpırdamadı. Lake kilit taşını bize geri mi veriyor? Tiabing onu beceriksizce Langdon'a doğru uzatırken al dedi. Langdon Tiabing'in onu geri vermesi için tek bir neden düşünebiliyordu. Zaten açtın. Haritayı içinden aldın. Tiabing başını iki yana sallıyordu. Robert, kilit taşını çözseydim kaseyi tek başıma bulmak üzere çoktan ortadan kaybolmuş olurdum ve sizi de bu işe bulaştırmazdım. Hayır, cevabı bilmiyorum. Ve bunu rahatsızlık duymadan itiraf edebilirim. Gerçek bir şövalye kase uğruna tevazu göstermeyi öğrenir. Kendisinden önce koyulan işaretlere uymayı öğrenir. Bunu manastıra girdiğinizi gördüğümde anladım. Buraya gelmenizin bir nedeni vardı, yardım etmek. Ben tek başıma zafer peşinde değilim. Kendi gururumdan çok daha büyük bir efendiye hizmet ediyorum, gerçeğe. Gerçeği bilmek insanlığın hakkı. Kase hepimizi buldu ve şimdi ortaya çıkarılmak için yalvarıyor. Birlikte çalışmalıyız. İşbirliği ve güven ricalarına rağmen Langdon ileri adım atıp soğuk mermer silindiri kabul ederken Tiabing silahının namlusunu hala Sophie'ye doğru tutuyordu. Langdon silindiri eline alıp geri adım atarken içindeki sirke şişesi lıkırdadı. Üzerindeki harfler hala karışık ve kriptex kilitliydi. Langdon Tiabing'e göz attı. Onu şu anda kırmayacağımdan nasıl emin olabiliyorsun? Tiabing'in kahkahası ürkütücüydü. Mabet kilisesindeki kırma tehdidin boş bir tehdit olduğunu fark etmiş olmalıyım. Robert Langdon kilit taşını asla kırmaz. Sen bir tarihçisin Robert. 2000 yıllık tarihin anahtarını elinde tutuyorsun. Sankreal'ın kayıp anahtarını. Onun sırrını korumak için yakılan şövalyelerin ruhlarını hissediyor olmalısın. Onların boş yere ölmelerine izin mi vereceksin? Hayır, sen onları temize çıkaracaksın. Hayranı olduğun diğer büyük adamların saflarına katılacaksın. Da Vinci, Botticelli, Newton, onların her biri şu an senin yerinde olmayı şeref sayarlardı. Kilit taşının içindekiler şu an bize yalvarıyor. Özgür bırakılmayı bekliyorlar. Vakit geldi. Kader bizi bu ana getirdi. Sana yardım edemem Lake. Bunu nasıl açacağıma dair en ufak fikrim yok. Newton'un mezarını kısa bir süre için gördüm. Şifreyi bilsem bile. Gereğinden fazla konuşunu fark eden Langdon sustu. Bana söylemez miydin? Teabing içini çekti. Bana borçlu olduğunu takdir etmemen karşısında hayal kırıklığına uğradım ve şaşırdım Robert. Chateauvillers'e geldiğiniz anda Remy ile birlikte işinizi bitirmek benim için çok daha kolay olurdu. Ama ben daha saygın olanı yapmak için her şeyi tehlikeye attım. Silaha bakan Langdon, bu asilce bir davranış mı diye sordu. Teabing, Sonier'in hatası dedi. O ve seneşoları Silas'a yalan söyledi. Öyle yapmasalardı kilit taşını güçlük çıkarmadan ele geçirmiş olacaktım. Büyük üstadın beni aldatabileceğini ve kilit taşını arasının açık olduğu torununa bırakabileceğini nasıl tahmin edebilirdim? Teabing aşağılayıcı gözlerle Sophie'ye baktı. Bu bilgiye sahip olmaktan o kadar acizdi ki simge bilimci bir bebek bakıcısına ihtiyacı vardı. Teabing yeniden Langdon'a baktı. Neyse ki Robert, işin içine senin girmen benim önümü açtı. Kilit taşı emanet bankasında sonsuza dek kilitli kalacağı yerde onu sen çıkartıp benim evime getirdin. Başka nereye kaçabilirdim diye düşündü Langdon. Kase tarihçileri topluluğu küçüktür. Ayrıca Teabing'le benim ortak bir geçmişimiz var. Teabing şimdi halinden memnun görünüyordu. Sonier'in ölmeden önce size bir mesaj bıraktığını öğrendiğimde değerli tarikat bilgisinin sizde olduğunu anladım. Bu kilit taşının kendisi de olabilirdi. Onu nerede bulacağınıza dair bir ipucu da. Bundan emin değildim. Ama peşinizde polis varken kapıma kadar ulaşacağınızdan şüpheleniyordum. Langdon sinirle parladı. Peki ya başaramasaydık? Size yardım eli uzatmak için plan yapıyordum. Hangi yoldan olursa olsun kilit taşı Chateauvillers'e gelecekti. Sizin onu kendi ellerinizle getirmeniz benim davamın haklı olduğunun ispatıdır. Ne? Langdon dehşete düşmüştü. Silas Chateauvillers'e girip kilit taşını sizden çalacaktı. Böylece size zarar vermeden aradan çıkaracak, benim de ismimi şüpheliler arasına bulaştırmayacaktı. Ama Sonier'in notlarının karmaşıklığını gördüğümde her ikinizi de arayışıma bir süre daha dahil etmem gerektiğini karar verdim. Tek başıma devam edebileceğime kanaat getirdikten sonra Silas onu tekrar çalabilirdi. Sophie ihanete uğradığını yansıtan bir sesle ''Mabet Kilisesi'' dedi. ''Anlamaya başladılar.'' diye düşündü Teabing. Mabet Kilisesi kilit taşını Robert ile Sophie'den çalmak için mükemmel bir yerdi. Ayrıca şiirde geçen tarife uygun görüntüsü onu makul bir yem haline getiriyordu. Remy'nin aldığı emirler açıktı. Silas kilit taşını alırken ortalarda görünme. Ne yazık ki Langdon'ın kilit taşını kırma tehdidi Remy'nin paniğe kapılmasına neden olmuştu. Kendi sahte kaçırılma sahnesi aklına gelen Teabing hüzünle ''Keşke Remy ortaya atılmasaydı.'' diye düşündü. Remy benimle bağlantısı olan tek kişiydi ve yüzünü gösterdi.